Bugünlerde kutsal kitaptan yorumunu yaptığımız Galatyalılara mektup, Pavlos tarafından kaleme alındı ve İsa'dan sonra 54-57 yılları dolayında yazıldığı düşünülmektedir. Bu mektubun Pavlos'un 3. müjde yolculuğunda Efes'te kaldığı dönemde yazıldığı varsayılmaktadır. Ama aynı zamanda Korintos'tan yazıldığı iddiası da epey sağlam bir temele dayanmaktadır. Galatya bölgesi geniş ve önemli bir bölgeydi ve bu bölgelerde Tanrı sözü müjde bildirilmiş ve birçok kiliseler kurulmuştu. Pavlos bu mektubu Galatya'daki tüm kiliselere yazdı. Pavlos, Galatyalıları ziyaret ettikten sonra Mesih inanlılarını Yahudileştirmeye çalışanların peşinden geldiklerini ve kiliselerin onları dinlediğini keşfetti. Pavlos bu mektubu onların mesajlarını yanlış ve sahte öğretileri çürütmek ve müjdeyi Tanrı sözünü açık bir şekilde bildirmek için yazdı. Galatya bölgesi ve Galatya halkı kimlerdi? O dönemlerde Galatya, İç Anadolu, bugünkü Ankara dolaylarıydı. Bölgeye adını veren Gal halkı ise Fransa'da oturan Keltik kabileyle aynı kanı taşıyordu. İsa'dan önce 4. yüzyılda Roma İmparatorluğunu istila edip Roma'yı yaktılar. Daha sonra Yunanistan'a geçip İsa'dan önce 280 yılında Delfi'yi ele geçirdiler. Bitinya kralı 1. Nikomedes'in daveti üzerine Gallar Anadolu'ya geçip iç savaşta kendisine yardım ettiler ve o bölgelere yerleştiler. İsa'dan önce 189'da bu Kelt kabileleri Roma İmparatorluğuna tabi kılındılar ve Galatya Roma İmparatorluğunun bir bölgesi oldu. Galatyalılara mektubun bizim için özel bir mesajı vardır çünkü birçok bakımlardan bizim gibi olan insanlara yazılmıştır. 1. Bu mektup katı, şiddetli ve ciddi bir mesajdır. Korintoslulara yazılan mektuplar gibi davranışları değil, yanlışları düzeltmektedir. Galatyalı inanlılar büyük bir tehlike içerisindeydiler çünkü imanlarının temellerine saldırılmıştı. Kayrayla kurtuluş geriye itilip yasa öne çıkarılmaktaydı. 2. Bu mektupta haberci Pavlus'un yüreği açık bir şekilde ortaya konulmuştur. Pavlus'un yasacılığa karşı tahammülü yoktur. Romalılara mektubun Pavlus'un kafasından, Galatyalılara ise Pavlus'un yüreğinden geldiği söylenmiştir. Bir tanrı bilimci, Galatyalılar Romalıların sistematik bir şekilde bildirdiğini tartışmalı olarak ele alır demişti. 3. Bu mektup her tür yasacılığa karşı koyar ve Mesih inanlılarının özgürlük bildirgesidir. Müjdenin özüne karşı gelecek herhangi bir saldırıya karşı aşılmaz bir kaledir. 4. Galatyalılar kutsal kitap içerisinde ve dışında imanla aklanma, imanla doğru sayılma öğretisinin en güçlü bildirisi ve savunusudur. Tanrı'nın Hristiyan inancına gelen her türlü saldırıya karşı polemiğidir. Burada sadece iman aracılığıyla lütufla kurtulmuş bir günahlı görmekle kalmıyor, aynı zamanda lütuf aracılığıyla yaşayan kurtulmuş bir günahlı görüyoruz. Lütuf, yaşama giden yoldur ve bir yaşam biçimidir. Bu ikisi el ele gider. Şimdi Galatyalılara mektubunun yorumuna kaldığımız yerden devam edeyim. Bu programımızda Galatyalılara mektup 2. bölüm 1 ile 14. ayetler arasına bakacağız. Bu bölümün konusu Pavlus'un Yeruşalim'deki habercilerle olan deneyimi, Pavlus'un Antakya'da Petrus'la olan deneyimi, imanla aklanmanın bildirilişi. 1 ile 14. ayetler arasında şöyle yazıyor Pavlus. 14 yıl sonra Titus'u da yanıma alarak Barnabas'la birlikte yine Yeruşalim'e çıktım. Bu gidişimin nedeni tanrısal çağrıydı. Uluslar arasında yaydığım sevindirici haberi onlara, başta sayılanlara özel bir toplantıda açıkladım, boşa koşmayayım ya da koşmuş olmayayım diye. Benimle birlikte bulunan Titos, bir Yunanlı olmasına karşın sünnet edilmeye zorunlu tutulmadı. Aramıza sokulan bazı yabancı kardeşler yüzünden oldu bunlar. Çünkü onlar Mesih ise bağlılığında sahip olduğumuz özgürlüğü sezdirmeden gözetlemeyi ve bizi yasalara tutsak kılmayı amaçlıyorlardı. Ama sevindirici habere ilişkin gerçek sizin yararınıza korunsun diye bir an için bile onlara boyun eğmedik. Öte yandan başta sayılanlar kim oldukları beni ilgilendirmez, Tanrı insanlar arasında ayrım gözetmez. Evet, başta sayılanlar bana hiçbir şey öğretmediler. Tam tersine Petros'un sünnetli olanlara yöneldiği gibi benim de sünnetli olmayanlara sevindirici haberi müjdelemekte güvenilen kişi olduğumu gördüler. Çünkü Petros'un Yahudilere habercilik hizmetinde güç sağlayan Tanrı, benim de uluslara habercilik hizmetimde güç sağladı. Bana verilen habercilik kayrasını kavrayan Yakup, Petros ve Yuhanna, topluluğun direği sayılanlar, ruhsal paydaşlığı belgelemek üzere benimle ve Barnabas'la el sıkıştılar. Biz uluslara gidelim, kendileri de Yahudilere gitsinler diye. Tek önerileri yoksulları anımsamamıza ilişkindi. Ben de gönül hoşluğuyla yapmaya çaba gösterdim. Ne var ki Petros Antakya'ya geldiğinde yüzüne karşı ona direndim. Çünkü o suçluydu. Olay şuydu. Yakup'un yanından bazı kişiler gelmeden önce Petros uluslardan oluşanlarla yemek yiyordu. Ama onlar gelince geri çekildi ve kendini onlardan ayırdı. Çünkü sünneti önemseyen Yahudi soyundan korkuyordu. Petros'la birlikte Yahudilerin geri kalanları da ikiyüzlülük gösterdi. Barnabas bile onların ikiyüzlülüğüne kapıldı. Onların sevindirici haberin doğruluğuna ayak uydurmadıklarını görünce herkesin önünde Petros'a şunları söyledim. Sen Yahudiyken Yahudi gibi değil de uluslar gibi yaşıyorsun. Öyleyse ulusları nasıl Yahudi gibi yaşamaya zorlayabilirsin? Şimdi değerli dinleyicilerimiz, Galatyalılardaki bu kişisel bölümün ikinci ayrımına geldik. Rab İsa Mesih'in müjdeyi Pavlus'a direkt olarak bildirdiğini gördük. Bu, diğer habercilerin Rabbin dudaklarından aldıkları aynı müjde miydi? Müjdenin Tanrı sözünün tekliğini ve Pavlus'un Yeruşalim'deki habercilerle olan deneyimini göreceğiz. Müjdenin iletişini ve Yeruşalim'deki kilisenin Pavlus'un müjdesini onayladığını göreceğiz. Pavlus'un Yeruşalim'deki habercilerle olan deneyimi. 14 yıl aradan sonra diyor Pavlus, Titus'u da yanıma alıp Barnabas'la birlikte yine Yeruşalim'e gittim. Pavlus'un yanına Titus'u alması çok usta ve akıllıca bir davranıştı. Titus genç bir vaizdi ve Yahudi değildi. Ben bunun habercilerin işleri 15'te bildirildiği üzere Yeruşalim'deki ilk büyük konsey olduğuna inanıyorum. Yanıtlanması gereken soru, insanların Tanrı'nın kayrasıyla mı kurtuldukları yoksa Musa'nın yasasının altına girmeleri mi gerektiğiydi? Pavlos, yanında bir numaralı örnek olarak Titus'u getirmişti. Titus, sünnet edilmemişti. Sünnet edilmeye zorlanacak mıydım? Bu çok önemli bir konu haline gelecekti. Hristiyanları Yahudileştirmeye çalışanlar, Yeruşalim'deki kilisenin Mesih'e iman eden herkesin Musa'nın yasası altında olması gerektiğini söylüyorlardı. Tamamıyla Yahudilerden oluşan bir kilise olan Yeruşalim kilisesindeki adamların kesinlikle onun altında oldukları kesindi. Birçokları tapınmak için hala tapınağa gidiyorlardı. Hatta burası Hristiyanların toplantı yeri olacaktı. Pavlos ve Barnabas oraya yasa ve kayra hakkında resmi bir söz almaya gelmişlerdi. Vahiy uyarınca diyor gittim. Boş yere koşmayayım ya da koşmuş olmayayım diye öteki uluslar arasında yaydığım müjdeyi özel olarak ileri gelenlere sundum. Pavlos, diğer habercilerin bildirdiğinden farklı bir müjde bildiriyorsa çok yanlış olan bir şey olduğunu görmüştü. Pavlos, eğer farklı bir müjde bildiriyorsam hatalı olurum. Boşu boşuna koşmuş olurum. Hayal kırıklığına uğramış ve yanlış bilgilendirilmiş biri olurum diye itirafta bulunmaya razıydı. Bunun üzerine Yeruşalim'e gidiyor ve o müjdeyi oradaki habercilere bildiriyor. Benimle birlikte olan Titos bile Grek olmasına karşın sünnet edilmeye zorlanmadı. Ne var ki İsa Mesih'te sahip olduğumuz özgürlüğü el altından öğrenmek ve böylece bizi köleleştirmek için gizlice aramıza sızan sahte kardeşler vardı. 3 ile 4. ayetlerde okumuştum bunu. Paulus'un vaaz verdiği yerde bazı insanlar kiliseye sahte renkler altında gelmişlerdi. Bunların inanlı olmadıkları belliydi. İnanlıların Mesih'teki özgürlüğünü gözetlemeye gelmişlerdi. Titos adlı bu genç vaizin Yunanlı olduğunu ve Paulus'un onu sünnet olmaya zorlamadığını öğrenmişlerdi. Peki Yeruşalim'deki kilise onun hakkında ne karara varacaktı? Paulus, onu sünnet olmaya zorlamadılar. Sahte kardeşleri dinlemediler. Eğer dinleselerdi, Tanrı'nın ruhu aracılığıyla özgürlüğün ve Mesih'in özgürlüğünün tadını çıkartmak yerine yeniden Musa'nın yasasına köleliğe dönerdik dedi. Müjde gerçeği sürekli sizinle kalsın diye bir an bile onlara boyun eğip teslim olmadık diyor Paulus. Paulus inançlarını savundu. Bu sahte kardeşler burada kiliseyle ki o zamanlar neredeyse tamamen Yahudilerden oluşuyordu. Bir araya gelen Titos adlı bu adam sünnet bile edilmemiş diyorlardı. Paulus hayır edilmedi ve edilmeyecekti. O da en az sizler kadar inanlı. Yasadan ayrı olarak imanla kurtuldu. Kurtuluş için yasanın hiçbir kısmını izlemeye başlamayacak bile diyor. Burada Paulus çok cesur bir şekilde inançlarını savunuyor. Ama ileri gelenler ne oldukları bence önemli değil diyor Paulus. Tanrı insanlar arasında ayrım yapmaz. Evet, bu ileri gelenler söylediklerime bir şey katmadılar. Paulus habercilerle oturduk hiç olmazsa kendisi bunu yapmıştı ve ben Barnabas ve Titos'un da orada bulunduğunu düşünüyorum ve müjdeyi bildirdik diyor. Onlar, Paulus kardeş, senin hakkında epey raporlar işitiyoruz. Bizlere neler vaaz ettiğini söyle de dinleyelim dediler. Ve Paulus onlara söyledi. Paulus bu habercilerin kendisinin vaaz ettiği şeylere ekleyecek bir şeyleri olmadığını görüyor. Tanrı'nın kayrasını bildiriyordu. Onlar da Tanrı'nın kayrasını bildiriyorlardı. Her konuda tam anlamda aynı görüşteydiler. Hepsi de aynı müjdeyi bildiriyorlardı. Çünkü tümünü yönlendiren Tanrı'nın kutsal ruhuydu. Bu harika bir şeydir. Tam tersine diyor Paulus, müjdeyi sünnetlilere bildirme işi nasıl Petrus'a verildiyse, sünnetsizlere bildirme işinin de bana verildiğini gördüler. Yani Petrus, müjdeyi Tanrı'nın sözünü Yahudilere, Paulus da uluslara götürüyordu. Petrus'un müjdesi ve Paulus'un müjdesi diye iki ayrı müjde olmadığını anlamalıyız. Bu adamlar tam bir görüş birliği içerisindeydiler. Sünnet müjdesi ve sünnetsizler müjdesi sözleri müjdenin ilettiği kişiler hakkındadır. Paulus'un konuştuğu grup Yahudi olmayan uluslardı. Paulus Yahudi olmayanlara, sünnetsizlere çağrılmıştı. Petrus sünnetli olan kendi Yahudi kardeşlerine çağrılmıştı. Çünkü diyor, sünnetlilere elçilik etmesi için Petrus'ta etkin olan Tanrı, öteki uluslara elçilik etmem için bende de etkin oldu. Tabii ki önemli olan şey sonuçlardı. Ne tür sonuçlar alıyorlardı? Petrus Tanrı'nın sözünü bildirdiğinde çok sayıda insan kurtulmuştu. Paulus müjdeyi Tanrı'nın sözünü bildirdiğinde çok sayıda insan kurtulmuştu. Her ikisi de aynı müjdeyi bildiriyorlardı. Şimdi bu ilkeyi kendi hayatlarımıza getirirsek, herhangi bir Hristiyan işin gerçek sınavı terfi olmak değildir. Gerçek sınav aldığı sonuçlardır. Tanrı'nın çocukları sonuçlar alınan bir hizmeti desteklediklerinden emin olmalıdırlar. Eğer sonuçlar almıyorsa neden onu destekliyorsunuz? Topluluğun direkleri sayılan Yakup ve Petrus ve Yuhanna bana bağışlanan lütfu sezince paydaşlığımızın işareti olarak bana ve Barnabas'a sağ ellerini uzattılar. Öteki uluslara bizlerin, Yahudilere kendilerinin gitmesini uygun gördüler. Paulus bunu diyor. Haberciler, Paulus'un haberciliğini kabul etmişlerdi. el sıkıştılar ya da paydaşlığın sağ elini verdiler. Paydaşlık Yunanca koinonia'dır. Bu sözcük müjdedeki en harika sözcüklerden biridir. Koinonia. Ve kişisel bir ilişkinin en yüksek bildirimidir. Mesih'e ait şeyleri paylaşmak anlamına geliyor. Ancak diyor 10. ayette yoksulları anımsamamızı istediler. Zaten ben de bunu yapmaya gayret ediyordum. Paulos daha sonra Yeruşalim'deki fakir kutsallar için bir sunuyla geldi. Çünkü kilise zulüm görüyordu ve üzücü bir durumdaydı. Paulos kendi iman etmeden önce bir zulüm kampanyası yürütmüş olduğundan armağanı Yeruşalim kilisesine kendi elleriyle getirmek istiyordu. Bu sosyal bir hizmetti. Biz tutucular, muhafazakarlar bu alanda yeterli biçimde gerçek bir hizmet vermediğimizden ötürü suçluyuz. Yakup çok pratik mektubunda eğer bir kardeş ya da kız kardeş çıplaksa, o gün için gerekli yiyecekten yoksunsa bu kişilere sizlerden biri esenlikle gidin, ısınmanız, doyurulmanız için her ne gerekiyorsa size bol bol sağlansın dese ama bu arada onlara beden için gereken yardımı sunmasa bu neye yarar? İman konusuna şöyle bakılır. Yapılan işlerle kanıtlanmayan iman kendi başına ölüdür der. Ve oradaki Yeruşalim'deki haberciler Paulos kardeş fakirlere yardım etmeyi unutma demişlerdi. Paulos da bu da benim tam yapmaya istekli olduğum şey demişti. Paulus'un yaşamının bu kişisel bölümünde Arabistan'da Rab-i İsa Mesih ile ve Yeruşalim'de habercilerle olan deneyimlerini gördük. Şimdi Paulus'un Antakya'da Simon Petrus'la olan deneyimini görüyoruz. Bu bölüme bayılıyorum dostum. Antakya'daki kilise Yahudi ve Yahudi olmayanların bir bileşiminden oluştuğu halde genelde Yahudi olmayan uluslardan oluşan bir kiliseydi. İlk kilisenin nasıl hareket ettiğini düşünmeden orada olup bitenleri anlayamayız. Rabbin sofrasıyla bağlantılı olarak yapılan bir sevgi şölenleri vardı. Paulos, 1. Korintoslular'da bu konuda epey şey söylemiştir. İlk inandılar, Rabbin sofrasını kutlamadan önce bir yemek, bir sevgi şöleni için bir araya geliyorlardı. Yahudi olmayan kişiler, İsa'ya iman ettiklerinde ortaya bir sorun çıkmıştı. Cemaatte hiçbir zaman putlara sunulan şeyleri yememiş olan Yahudiler vardı. Yahudi olmayanlar daha önceden putperestler ve önce putlara sunulmuş olan etleri yemeye alışıktılar. Ayrıca Musa'nın yasasında murdar oldukları bildirilen domuz ve başka hayvanları da yiyorlardı. Onlar için bir şey fark etmiyordu çünkü bu şekilde yetiştirilmişlerdi. Yahudilikten gelen Hristiyanların alınmasını engellemek için ne yapılacaktı? Antakya'da iki farklı sofra kuruluyordu. Biri koşer sofrasıydı, diğeri de ulusların sofrasıydı. Paulos ulusların sofrasında yiyordu. Yahudi olduğu halde diğer uluslardan olan insanlarla birlikte yemek yiyordu çünkü et yiyip yememenin hiçbir fark ettirmediğini, etin sizi Tanrı'ya onaylatmayacağını öğretiyordu. Simon Petrus, Paulus'u ziyaret etmek için Antakya'ya geldiğinde bu onun için yeni bir deneyimdi çünkü iman etmiş olduğu halde hiçbir zaman murdar olan bir şey yememişti. Petrus'un Cornelius'un evine gitmeden önce Yafa'da damın üzerindeyken Rabbe ne dediğini hatırlıyor musunuz? Göklerin açılıp içinde her türlü murdar hayvanın bulunduğu bir çarşafın aşağıya indiğini görmüştü. Bir ses ona kalk Petrus kes ve ye dedi. Aslı olmaz ya Rab dedi Petrus. Hiçbir zaman bayağı ya da murdar herhangi bir şey yemedim. Ses yeniden ikinci kez duyuldu. Petrus'a Tanrı'nın temiz kıldıklarını sen kirli deme ya da sen bayağı deme dedi. Petrus Antakya'da Paulus'u ziyaret etmeden önce bir süredir imanlıydı ama yine de Yahudilerin yemek yiyiş biçimlerini izliyordu. Petrus kiliseye geldiğinde orada uluslar için bir sofra ve bir de koşer sofra buldu. Şimdi Petrus'un tepkisine bakın. Ne var ki diyor, Kefas Antakya'ya geldiği zaman suçlu olduğu için ona açıkça karşı geldim. Çünkü Yakup'un yanından bazı adamlar gelmeden önce Petrus öteki uluslardan olanlarla birlikte yemek yerdi. Ama o adamlar gelince sünnet yanlılarından korkarak sünnetsizlerden uzaklaştı, onlarla yemek yemez oldu. Herhalde şöyle olmuştu. Yemek zamanı gelince Simon Petrus koşer sofraya gitmişti, yani Yahudilerin oturduğu sofraya. Pavlos da ulusların sofrasına gitmişti. Petrus ulusların sofrasında domuz rostosu olduğunu görmüştü. Yemekten sonra Petrus Pavlos'un yanına gitmiş ve birlikte kısa bir yürüyüşe çıkmışlardı. Petrus Pavlos'a herhalde ulusların sofrasında yediğini gördüm demişti. Pavlos evet demişti ve bu akşam domuz yediğinizi gördüm. Nasıl, güzel mi? Ben hiç yemedim demişti. Pavlos evet çok güzel demişti. Sonra Petrus ben de ulusların masasında yesem bir sorun olur mu diye sormuştu. Ve Pavlos da bildiğim kadarıyla yarın sabah kahvaltıya domuz pirzolası gelecek. Neden gelip denemiyorsun demişti. Bilmiyoruz. Böylece sabahleyin kahvaltıya geldiğinde ulusların sofrasına gitmiş ve biraz tereddütle bir domuz pirzolası almıştı. Tadına baktıktan sonra Pavlos'a çok güzel öyle değil mi demişti. Pavlos da evet ne de olsa kayra altında ister yersin ister yemezsin. Hiçbir şey fark etmez. Et seni Tanrı'nın önünde onaylatmaz demişti. Bunun üzerine Simon Petrus bu gecede geleceğim. Bu gece taze jambon varmış diye duydum. Onu denemek istiyorum demişti. Akşam yemeği zamanı gelince etrafına bakınmış ve Yeruşalim Kilisesi'nden bazı ihtiyarların da orayı ziyarete gelmiş olduklarını görmüştü. Bunun üzerine Simon Petrus ulusların sofrasının etrafından dolaşıp koşer sofraya gitmiş ve dayak yemiş biri gibi oturmuştu. Pavlos onun böyle yaptığını görmüştü ve şunlar olmuştu. Öbür Yahudiler de onun gibi ikiyüzlülük ettiler. Sonunda Barnabas bile onların ikiyüzlülüğüne kapıldı. Müjde gerçeğine uygun davranmadıklarını görünce hepsinin önünde Petrus'a şöyle dedim. Yahudi olduğun halde Yahudi gibi değil öteki uluslardan biri gibi yaşıyorsun. Nasıl olur da ulusları Yahudi gibi yaşamaya zorlarsın? Petrus'un koşer olsun, ulusların olsun her iki sofrada da yemesinde bir sakınca yoktu. Ama ulusların sofrasında yedikten ve Yeruşalim'den gelen kardeşlerin korkusundan koşer sofraya döndükten sonra davranışıyla ulusların sofrasının yanlış ve koşer sofrasının doğru olduğunu söylüyor. İşte bu tutum, bu düşünce yanlıştı. Yeruşalim'den gelen bu kardeşler katı yasacıydılar ve kayra altında bu onların ayrıcalığıydı. Günümüzde belirli etleri yememeleri gerektiğini düşünen kişilere bir itirazım yok. Kişi istediğini yer, istediğini yemez. Ama onlar da bana istediğim şeyi yeme özgürlüğünü tanımalılar. Doğrusunu isterseniz ben sağlık nedenlerinden ötürü domuz eti yemem. Ama bu benim için kesinlikle inanca dayalı bir şey değil. Simon Petrus, Mesih'teki özgürlüğünden yeniden Yahudiliğe dönmüştü. Pavlos'un azarlama biçimi ilk olarak yasayı tutmanın tutarsızlığını göstermektedir. Simon Petrus'un Yahudi olmayan insanların yaşadığı şekilde yaşaması doğru bir şey idiyse, o zaman neden Yahudi olmayanların Yahudiler gibi yaşamalarını istiyordu? İşte çelişki buradaydı, hata buradaydı. Ulusların sofrasına gitmeyip koşer sofraya gittiğinde söylediği şey buydu. Eğer yasadan ayrı, kayra altında yaşayan uluslar Petrus için yeterince iyi idiyse, ulusların kendileri için kötü müydü? Simon Petrus yasanın dışında yaşama özgürlüğüne sahip idiyse, ulusların da aynı şeyi yapmaları yasaya uygun değil miydi?
Burada yayınımızın sonuna geldik değerli dinleyicilerimiz. Kutsal kitaptan yaptığımız bu yorumlara ilişkin soru ve düşünceleriniz olursa ya da anlamadığınız bir kesim bir parça olursa bize çekinmeden yazabilirsiniz. Size severek yanıt vermeye çalışacağız. Bildiğiniz gibi Tanrı sözünden, kutsal kitaptan yaptığımız bu çalışmalar, yorumlar haftanın her günü aynı saat ve metreden devam etmektedir Orta Dalga'dan. Lütfen yayınlarımızı ve yayın saatlerimizi dost ve arkadaşlarınıza da bildirin. Aynı zamanda yayınlarımızı iyi duyup duyamadığınızı bize bildirirseniz çok sevineceğiz. Ve böylece bize de büyük bir katkıda yardımda bulunmuş olacaksınız. Bize yazarsanız değerli dinleyicilerimiz, bir İncil kitabını size hediye olarak yollayacağız. Yarın yeniden buluşuncaya dek Rabbin esenliği, barışı ve kayrısı sizin de üzerinizde olsun.